Ayrım 6. Otomatik Portakal, Anthony Burgess, sayfa 50. 6. New York dökünü geçince hemen doğuda ofisler ve daha ileride eski döküntü kütüphane ve daha da ileride bir zaferin anısına Victoria adı verilmiş büyük site vardı ve sonra şehrin, eski şehir bölgesinin eski tip evlerine geliyordunuz. Burada cidden dehşet binalar vardı kardeşlerim. İçlerinde moruklar oturuyordu. Eli sopalı incecik moruk albaylar ve moruk dul piliçler ve hayatları boyunca ellerine herif eli değmemiş ve kedilerle yaşayan sağır moruk bayanlar vardı kardeşler. Ayrıca kara borsada iyi para edecek antikalar vardı cidden. Plastiğin icadından önce yapılmış tablolar ve mücevherler gibi bok püsür. Böylece kanak denen bu eve güzelce ve usulca geldik ve dışarıda demir direklerin tepesinde karpuz lambalar vardı. Sanki ön kapının iki yanına bekçi dikilmişlerdi ve zemin kattaki odalardan birinden hafif bir ışık filan geliyordu ve içeride neler olduğunu seyretmek için pencereden bakmak amacıyla sokağın güzel karanlık bir tarafına gittik. Pencerenin önüne demir kafes takılmıştı. Sanki ev bir kodesti ama olanları gayet güzel ve net dikizleyebiliyorduk. Olay şuydu ki, çok gri saçlı ve acayip buruşuk suratlı yaşlı bir piliç, bir şişe dolusu bildiğimiz sütü fincan tabaklarına dökmekte ve sonra bu tabakları yere bırakmaktaydı. O zaman da yerde bir sürü tekirin ve sarmanın miyavlayarak dolandığını fark ediyordunuz. Ayrıca bir iki tane inek gibi dobişko kedinin masaya atlayıp miyav miyav miyav dediğini dikizleyebiliyorduk. Bundan başka moruk karının onlara sözlü karşılık verdiğini, kedilerini azarladığını filan dikizleyebiliyordunuz. Odanın duvarında bir sürü fotoğraf ve çok süslü eski saatler, ayrıca cidden eski ve değerli görünen vazo ve biblolar bulunduğunu dikizleyebiliyordunuz. George fısıldadı. Bunlar dehşet mangır eder kardeşlerim. İngiliz Wilde yolumuzu gözlüyor. Pete dedi ki, içeri nasıl gireceğiz? Şimdi sıra bendeydi ve George'den önce davranıp söylemeliydim. Önce diye fısıldadım. Normal yol, ön kapıyı deneyeceğiz. Çok kibarca gidip kankalarımdan birinin sokakta bayıldığını filan söyleyeceğim. Kadın kapıyı açarsa George rol yapabilir. Sonra su isterim ya da doktoru aramak için telefonunuzu kullanabilir miyim derim. Sonrası kolay. George dedi ki, kapıyı açmayabilir. Dedim ki, denemekten zarar gelmezse, bunun üzerine omuzlarını silkerek yanaklarını kurbağa gibi şişirdi. Sonra Pete ile bizim daima dedi ki, kankalar, siz ikiniz kapının birer tarafına geçin, tamam mı? Karanlıkta tamam tamam tamam diye kafa salladılar. George'ye evet diyerek gözümü karartıp dosdoğru ön kapıya gittim. Zil vardı ve çalınca içerideki koridordan brrr brrr sesleri geldi. Sonra sanki bir kulak kabartma hissi geldi. Sanki o pilişte bütün kedileri bu brrr brrr seslerini duyunca merakla kulak kabartmışlardı. Bu yüzden eski zili biraz daha ısrarlı çaldım. Sonra mektup deliğine eğilip kibar bir sesle bağırdı. Hanımefendi, lütfen yardım edin. Arkadaşım demin sokakta fenalaştı. Lütfen bir doktor aramama izin verin. Sonra koridorda bir ışığın yakıldığını dikizleyebildim ve sonra moruk karının terliklerinin şak şuk ön kapıya yaklaştığını duyabildim ve aklıma nedense koltuk altlarına birer tane iri dobişko kedi taşıdı fikri geldi. Sonra çok şaşırtacak kadar kalın bir sesle bağırdı. Defol, defol yoksa ateş ederim. George bunu duyunca kıkırdamak istedi. Ben acılı ve telaşlı bir beyefendi gibi konuşarak dedim ki, ah, ne olur yardım edin hanımefendi, arkadaşım çok hasta. Defol diye seslendi. Pis numaralarınızı bilirim. Aklınca kapıyı açtırıp istemediğim şeyleri zorla satacaksın. Defol diyorum. Cidden çok tatlı bir saplıktı bu. Defol dedi tekrar. Yoksa kedilerimi üstüne salarım. Biraz manyak bir kar olduğu anlaşılıyordu. Hayatını tek tabanca yaşamaktan denyolaşmıştı herhalde. Sonra başımı kaldırınca ön kapının üstünde bir sürme pencere bulunduğunu ve tırmanıp oradan girmenin daha kolay olacağını çakozladım. Yoksa bu tartışma sabaha kadar bitmezdi. Bu yüzden dedim ki, tamam öyleyse hanımefendi, yardım etmeyecekseniz acılar içindeki arkadaşımı başka yere götürmem gerekecek. Bu arada kankalarıma çaktırmadan göz kırpıyordum ve bağırarak dedim ki, tamam eski dostum, elinde sonunda hayırsever birini bulacağız. Bu yaşlı bayanı suçlamamak gerek. Belki de geceleri ortalık it kopuk kaynıyor. Evet, kesinlikle haklı. Sonra karanlıkta bekledik ve fısıldadım. Tamam. kapıya geri dönün. Ben Diamond omuzlarına çıkacağım. Şu pencereyi açıp içeri gireceğim kankalar. Sonra moruk karının çenesini kapatıp size kapıyı açarım. Sorun çıkmaz. Kimin lider ve akıllı olduğunu göstermeye çalışıyordum çünkü. Bakın dedim. Şu kapının üstünde cidden dehşet taşlar var. Ayaklarımla basa basa çıkarım. Bunu hepsi dikizlediler. Sanırım hayran kaldılar ve karanlıkta tamam tamam tamam diyerek kafa salladılar. Böylece parmak uçlarıma basa basa kapıya geri döndüm. Daim bizim ızbandumuzdu. Pete ile George de beni Diamond geniş erkekse omuzlarına filan çıkardılar. Bütün bunlar olurken sokakta kimsecikler yoktu. Salak televizyondaki dünya yayınları ve milletin gece polislerinin azlığı yüzünden tırsması sağ olsun. Diamond omuzlarına çıkınca kapının üstündeki taşları çizmelerimle gayet güzel basabileceğimi dikizledim. Dizlerimi kullanarak yukarı çıktım ve pencereye ulaştım kardeşlerim. Pencere tahmin ettiğim gibi kapalıydı ama usturamın kemik sapıyla camı güzelce kırdım. Bu arada benim kankalar aşağıda nefeslerini tutmuşlardı. Sonra elimi içeri sokup pencerenin alt tarafını kolayca ve güzelce kaldırdım. İçeri girince kendimi bir küvette filan buldum. Benim koyunlar da aşağıda ağızları bir karış açık seyredalmışlardı. Ey kardeşlerim! Karanlıkta sağa sola çarptım. Etrafta yataklar ve dolaplar ve kocaman ahır tabureler, kutu yığınları ve kitaplar filan vardı. Ama içinde bulunduğum odanın kapısının altının ışıksızlığını görünce erkekçe oraya gittim. Kapı gıcır diye açıldı ve sonra kendimi başka kapıların olduğu bir koridorda buldum. Bu tam bir ziyankarlıktı kardeşlerim. Yani tek bir moruk karıyla pisicikler için bu kadar oda. Ama belki de her kedinin yatak odası ayrıydı. Kremayla ve balık kafasıyla besleniyorlardı kraliçeler ve prensler gibi. Moruk Pilic'in aşağıdan boğuk bir sesle "Evet, evet, evet, doğru" dediğini duyabiliyordum. Ama herhalde "ma" diyerek biraz daha süt isteyen o kedilerle konuşuyordu. Sonra aşağıdaki koridora inen merdiveni görünce benim kaypak ve değersiz kankalara üçünün toplamından daha becerikli olduğumu göstereyim dedi. O moruk Pilic'e ve gerekirse pisciklerine tek başıma ölçüsüz şiddet uygulayacaktım. Sonra da cidden işe yarar görünen şeyleri avuç avuç alıp ön kapıdan vals yaparak çıkacak ve bekleyen kankalarımın üstüne altın ve gümüş yağdıracaktım. Liderlik neymiş? Öğrenmeliydiler. Böylece yavaşça ve usulca ilerledim, merdiven duvarındaki kirli ve eski tabloları takdir ederek. Uzun saçlı ve yüksek yakalı cıvırları, ağaçlı ve atlı filan köy manzaralarını, çarmıha cıbıldak gerilmiş sakallı kutsal herifi. Bu evde cidden küflü bir kedi, kedi balığı ve eski toz kokusu vardı. Sitelerinkinden farklıydı. Aşağı ince kadının demin tekirleriyle sarmanlarına süt verdiği ön odanın ışığını dikizleyebildim. Ayrıca acayip dobişko kedilerin kuyruk sallayarak ve kapının dibine sürtünerek odaya girip çıktıklarını dikizleyebiliyordum. Karanlık koridordaki büyük ahşap bir sandığın üzerine duran güzel, küçük bir heykelin odanın ışığında parladığını dikizleyebiliyordum. Bu yüzden bunu kendime ayırdım. Ellerini uzatmış ve tek ayağı üstüne duran tığ gibi bir çıtır heykeline benziyordu ve gümüş olduğunu görebiliyordum. Sonra bunu alıp aydınlık odaya gittim ve "Selam, selam, selam" dedim. Sonunda tanıştık. Mektup deliğinden yaptığımız kısa konuşma, tatmin edicilikten uzaktı diyebiliriz. Evet. Neyse, bunu itiraf etmeyelim, hiç etmeyelim. Seni pis kokulu moruk yaşlı karı. Işık yüzünden gözlerimi filan kamaştırarak odaya ve içindeki yaşlı karıya baktım. İçerisi kedi doluydu. Halının üstüne ileri geri sürünüyorlardı. Havanın alt kısmında tüyler uçuşuyordu ve bu dobişko kedilerin hepsi farklı farklı boyutlarda ve renklerdeydiler. Siyah, beyaz, tekir, kızılımtırak, kaplumbağa kabuğu gibi renkleri vardı ve yaşları da farklıydı. Yani etrafta oyun oynayan yavrular da vardı, yetişkin kediler de. Bir de salyaları akan cidden moruk kediler vardı ki pek huysuz görünüşlüydüler. Sahibeler olan bu yaşlı karı bana erkek gibi haşince bakarak dedi ki, "İçeri nasıl girdin? Uzak dur seni küçük serseri, yoksa vurmak zorunda kalacağım." Kadının damarlı elinde boktan bir tahta baston tuttuğunu ve bunu bana doğru tehditkarca kaldırdığını görünce beni dehşet bir gülme krizi tuttu. Böylece parlak dişlerimi sergileyerek hiç acele etmeden azar azar ona yaklaştım ve yolda bir büfede filan çok hoş minik bir şey dikizledim ki benim gibi müzik düşkünü her çocuğun kendi gözleriyle dikizleyebileceği en güzel minik şeydi bu. Çünkü Ludwig van'ın kafasıyla omuzlarıydı filan. Büst dedikleri şeylerdendi. Uzun taştan saçları ve kör gözleri ve büyük sarkık bir kravatı olan taştan filan bir şeydi. Vay ne güzelmiş tam bana göre deyip direkt ona gittim. Ama gözlerimi hiç ayırmadan ve avcumu hırsla uzatarak giderken yerdeki süt tabaklarını görmedim ve bir tanesine basınca bu şekilde dengemi kaybettim. Ay diyerek dengemi korumaya çalıştım ama bu yaşlı karı arkamdan çok sinsice ve yaşına göre çok çabuk gelmişti ve sopasıyla kafama çat çat vurdu. Bu yüzden kendimi emekleme pozisyonunda doğrulamaya çalışırken yaramaz, yaramaz, yaramaz der halde buldum. Sonra karı yine çat çat çat vururken dedi ki seni küçük çulsuz tahta kurusu seni. Gerçek insanların evine zorla girersin ha. Bu çat çat oyununu sevmediğimden baston tekrar inerken ucundan tuttum ve karı dengesini kaybetti ve masaya tutunarak doğrulmaya çalışıyordu ama. Sonra masa örtüsü üstündeki bir süt sürahisi ve süt şişesiyle birlikte aşağı indi ve sonra her tarafa süt saçıldı. Sonra kadın yerde homurdanırken lanet olsun sana çocuk. Acı çekeceksin dedi. Artık bütün kediler panikliyorlardı ve kedi paniğiyle koşturup sıçrıyorlardı filan. Bazıları da birbirini suçluyordu. Bildiğimiz patileriyle pıta ve gırr ve kırar diyerek kedi dövüşü yapıyorlardı. Ayaklandım ve bu pis, fesat, moruk sazan, sarkık gerdanı titreterek ve homurdanarak yerden kalkmaya çalışıyordu. Bu yüzden suratını sıkı bir tekme geçirince bundan hoşlanmadı ve "Ah!" diye bağırmaya başladı ve damarlı benekli suratında benim çizmeyi geçirdiğim yerin morardığını dikizleyebiliyordunuz. Tekmeyi attıktan sonra gerilirken o dövüşen, ciyaklayan pislerden birinin kuyruğuna basmış olmalıyım. Çünkü yahu diye bir çığlık ortalığı inletti ve bacağımın çevresine post ve dişler ve pençeler filan yapıştığını hissettim. Ve küfrederek ayağımı sallayıp kediden kurtulmaya çalışırken bir elimde gümüş minik heykeli tutuyor ve yerdeki yaşlı karının üstünden geçerek Ludwig van'ın o çatık kaşlı taş suratına filan ulaşmaya çalışıyordu. Sonra yine bir tabak dolusu kremalı süte basınca yine az kalsın uçuyordum. Aslında bütün bu olanlar çok komikti. Yani mütevazi anlatacağınızın değil de başka bir lavuğun başına gelseydi. Sonra yerdeki moruk karı bütün o dövüşen, uluyan kedilerin arasından elini uzatıp ayağımı kavradı. Hala bana ah diye bağırıyordu ve zaten dengemi biraz yitirdiğimden bu sefer saçılan sütlerin ve tırmalayan kedilerin arasına düştüm ve yaşlı sazan suratımı zumzuklamaya başladı. İkimiz de yerdeydik. Karı bağırıyordu. Dövün şunu, dayak atın, tırnaklarını sökün şu zehirli küçük böceğin diye. Sadece kedilerine hitap ediyordu ve sonra sanki yaşlı moruk piycin sözünü dinlercesine iki tane kedi üstüme atlayıp manyak gibi tırmalamaya başladılar. İşte o zaman ben de cidden manyaklaştım kardeşlerim ve onlara vurdum. Ama bu moruk karı pisiciklerime dokunma iğrenç yaratık diyerek suratımı tırmaladı filan. O zaman seni pis moruk diye ciyaklayıp o küçük minik gümüş filan heykeli yukarı savurarak kadının kafasına güzel hoş bir darbe indirdim. Ve işte o zaman cidden dehşet ve tatlı bir şekilde çenesini kapadı. Şimdi yerdeki bütün o miyavlayan tekirlerle sarmanların arasından kalkarken uzaktan şu bildiğimiz polis otuz sirenlerini duyunca kedilerin sahibesi moruk sazanın demin sandığım gibi kedilere değil de aynasızlarla konuştuğunu, eski zilini çalıp da yardım istediğini hemen kıllanmış olduğunu anında çakozladım. Aynasızların arabasının korkunç sesini duyunca ön kapıya koştum ve bütün o zincirleri ve sürgüleri ve diğer koruyucu şeyleri filan açmam epey uzun sürdü. Kapıyı açınca karşımda bizim daim duruyordu. Sözde kankalarımın tabanları yağladıklarını göz ucuyla dikizleyecek vaktim oldu. Kaç diye ciyakladım daima. Aynasızlar geliyor. Daim sen kal da onları karşıla hu hu hu hu dedi ve sonra zincirini çıkarmış olduğunu dikizledim ve sonra kaldırdı ve yılan gibi tıslayıp göz kapaklarıma hafifçe ve artistçe vurdu ki gözlerimi son anda kapadım. Sonra bu uluyan büyük bir acıyla uluyarak etrafı dikizlemeye çalışırken daim dedi ki yaptığın şeyi yapmandan hoşlanmadım eski kankam. Bana öyle saldırman doğru değildi kardeş. Sonra cidden büyük topak topak çizmelerin koşarak uzaklaştığını duyabildim. Hu hu hu hu diyerek karanlığa karıştı ve bundan sadece 7 saniye kadar sonra aynasızların kamyonetinin cavlağı çeken manyak bir hayvan gibi pis gürültülü ve alçalıp yükselen bir siren ulamasıyla park ettiğini işittim. Ben de oluyordum ve el yordamıyla dolanırken kafamı koridor duvarına çarptım. Gözlerim sımsıkı kapalıydı ve yaşlar boşanıyordu. Çok acıyordu. Yani aynasızlar geldiğinde koridorda el yordamıyla gezinmekteydi. Onları dikizleyemiyordum tabii ama o piç kurularını duyabiliyor ve kokularını alabiliyordum. Ve kısa süre sonra o piç kurularına dokunabilmeye de başladım. Hoyratça kolumu büküp beni dışarı çıkarırlarken. Ayrıca aynasızlardan birini demin içinden çıktığım o tekirli ve sarmanlı odadan ağır bir darbe almış ama nefes alıyor dediğini işittim ve bu arada miyavlamalar hiç kesilmiyordu. Arabaya çok hoyratça ve çabucak tartaklanarak sokulurken başka bir aynasızın "bu gerçekten büyük bir zevk" dediğini duydum. Küçük Alex elimize düştü. Ciyakladım. "Kör oldum. Tanrım belanızı versin." Bir ses "ağzını bozma" diyerek güldü filan ve sonra biri ağzımın ortasına yüzüklü elinin tersiyle vurdu. Dedim ki, "Tanrı sizi gebertsin, adi şerefsiz piç kuruları sizi. Diğerleri nerede? O namussuz hain kankalarım nerede? Kahrolası adi arkadaşlarımdan biri gözlerime zincirle vurdu. Kaçmadan yakalayın onları. Hep onların fikriydi kardeşlerim. Beni yapmaya zorladılar. Ben masumum, Tanrı'nın cezaları." Artık hepsi duyarsızlığın dalağını filan yarmış bir halde bana katıla katıla gülmekteydiler ve beni otonun arka tarafına sokarken tartaklamışlardı ama bu sözde kankalarımdan bahsetmeyi sürdürdüm ve sonra işe yaramayacağını çakozladım. Çünkü artık çoktan New York dükünün kuytusuna geri dönüp o leş kokulu moruk karıların direnmeyen boğazlarının aşağı viskiler ve biralar ve duble skoçlar boşaltıyor olmalıydılar. Ve karılarda "sağ olun gençler, Tanrı sizi korusun çocuklar, hep yanımızdaydınız gençler, gözümüzün önünden ayrılmadınız hiç" diyorlardı herhalde. Bu arada siren öttüre öttüre karakola gidiyorduk. İki aynasının arasına sıkışmıştım. Ve bu gülen kabadayılar arada sırada üstüne hafif hafif zumzup çalışıyorlardı. Sonra gözlerimi biraz açabildiğimi fark ettim ve gözyaşlarımın arasından bakınca bir çeşit buğulu şehrin geçip gittiğini, sanki bütün ışıkların birbirine karıştığını filan dikizledim. Acıyan gözlerimi şimdi arkada benimle oturan iki gülen aynasızı ve ince boyunlu sürücüyü ve yanındaki dobişko boyunlu hıyarı görebiliyordum. Bu herif benimle taşak geçiyor. "Alex, hepimiz birlikte güzel bir akşam geçirmeyi umuyoruz değil mi evlat?" diyordu. "Adımı nereden biliyorsun şerefsiz kabadayı? Umarım cehennemde yanarsın seni adi piç kurusu, boku bok." Buna hepsi güldüler ve şu arkada benimle oturan adi aynasızlardan biri kulağımı filan büktü. Sürücü olmayan dobişko boyunu dedi ki, "Alex'le kankalarını bilmeyen yok ki, Alex'imiz çok meşhur bir genç oldu." "Diğerleri yaptı," diye cırladım. "George ve Dime ve Petey kankam değil onlar." "Eh," dedi dobişko boyunu. "O genç beyefendilerin cesurca girişimlerini ve zavallı minik masum Alex'i nasıl yoldan çıkarttığını uzun uzun anlatmak için önde koca bir akşam var." Sonra bu otonun yanından geçen ama ters tarafa giden bir başka polisin sireni filan duyuldu. "O piçleri almaya mı gidiyorlar?" dedim. "Onları tutuklayacak mısınız piçleri?" "Oo," dedi dobişko boyunu, "bir ambulans, yaşlı bayan kurbanın için gönderilmiştir herhalde. Seni iğrenç aşağılık serseri." "Bütün suç onlarda," diye ciyakladım, acıyan gözlerimi kırpıştırarak. "O piçler New York dükünde kafayı çekiyorlardır. Onları tutuklasanıza, adiler." Sonra yine gülüşmeler oldu ve zavallı acıyan ağzıma hafif bir zumzuk daha yedim. "Ey kardeşlerim." Sonra o leş kokulu karakola geldik ve odadan inmeme tekmelerle ve çekiştirerek yardım ettiler ve beni döve döve merdivenden çıkardılar ve bu namussuz adi piç kurularının bana insaflı davranmayacaklarını anladım. Tanrı cezalarını versin. 7. Beni çok aydınlık beyaz bir ofise sürüklediler ve içeride kusmuk ve kenef ve bozulmuş bira ve dezenfektan karışımı ağır bir koku vardı. Etraftaki parmaklıklı yerlerden geliyordu. Hücrelerdeki bazı mahkumların küfrettiğini ve şarkı söylediğini duyabiliyordunuz ve sanki bir tanesinin şöyle dediğini işittim. "Ve sevgilime döneceğim sevgilime, sen sevgilim gittiğinde." Ama aynasızlar onlara çenelerini kapamalarını söylediler ve birinin cidden dehşet marizlendiğini ve "Allah" dediğini filan bile duyabiliyordunuz. Ve sanki erkek değil de sarhoş bir moruk karının sesiydi. Bu ofiste benimle birlikte 4 aynasız vardı. Hepsi de güzel güzel çay içiyorlardı. Masada koca bir demlik dolusu çay duruyordu ve kirli büyük fincanlarla çay emip geğirmekteydiler. Bana ikram etmediler. Bana yalnızca kendime bakayım diye boktan eski bir ayna verdiler kardeşlerim ve gerçekten artık yakışıklı genç anlatıcınız olmadan çıkmıştım. Tipim kaymıştı, ağzım şişmişti ve gözlerim kan çanağıydı ve burnum da biraz şişmişti. Canımın sıkıldığını filan dikizleyince cidden kahkahadan kırıldılar ve bir tanesi çocuğun suratı kabus gibi olmuş dedi. Sonra omuzlarında çok çok çok yüksek rütbeli olduğunu gösteren yıldızlar filan bulunan bir komiser geldi ve beni dikizledi ve dedi. Bunun üzerine başladılar. Dedim ki avukatım buraya gelmeden tek kelime etmem. Kanunları bilirim piçler. Bunu duyunca kahkahadan kıldılar tabii ve yıldızlı komiser dedi ki tamam öyleyse çocuklar şuna kanunları bizim de bildiğimizi ama kanunları bilmenin her zaman yetmediğini göstermekle işe başlayalım. Beyefendi filan gibi ve çok bezgince konuşuyor ve Dobişko, ızbandut gibi bir pisliğe salakça filan gülümsedi. Bu Dobişko ceketini çıkardı ve göbeğinin çok büyük olduğunu dikizleyebiliyordunuz. Sonra yavaşça yanıma geldi ve bana çok bezgince, pis pis sırıtırken filan demin içtiği çayın kokusunu aldım. Bir aynasız olarak iyi tıraş olmamıştı ve gömleğinin koltuk altlarına kurumuş ter lekeleri dikizleyebiliyordunuz ve yaklaştıkça kulak kiri kokusu alıyordunuz. Sonra leş kokulu kırmızı zumzuğunu karnıma geçiriverdi ki bu haksızlıkla ve diğer bütün aynasızlar kahkahayı bastılar. Sadece komiser bezgin, sıkılmış filan bir şekilde sırıtmayı sürdürdü. Beyaza boyanmış duvara yaslanmak zorunda kalınca bütün giysilerime boya bulaştı. Acıyla kıvranarak nefes almaya çalıştım ve sonra akşamın başlangıcından önce yediğim zamp gibi turtayı kusmak istedim. Ama yerde kusmuk görmek istemediğimden kendimi tuttum. Sonra bu Dobişko kabadayının aynasız kankalarına dönüp de yaptığı şeye katıla katıla güldüğünü görünce sağ zumzumu kaldırdım ve diğerlerini ciyaklayıp onu uyandırmalarına fırsat vermeden inciğine sıkı ve şahane bir tekme attım. Bunun üzerine etrafta zıplayarak avaz avaz ciyakladım. Ama sonra hepsi üstüme çullandılar. Beni sanki çok bezgin kanlı bir topmuşum gibi birbirlerine attılar ey kardeşlerim. Ve taşaklarımı ve ağzımı ve karnımı zumzuklayıp tekmelediler. Ve sonunda cidden manyak gibi kustum. Hatta özür dilerim kardeşlerim yaptım hiç doğru değildi özür dilerim özür dilerim özür dilerim bile dedim. Ama bana eski gazete parçaları verip yeri sildirdiler. Sonra da talaş tozu serptirdiler. Sonra oturup hep birlikte sakin sakin sohbet edeceğimizi söylediler. Sanki eski kankalarımmış gibi. Sonra ofisi aynı binada olan Piri Deltoid olanları dikizlemeye geldi. Çok yorgun ve pis görünüyordu. Sonunda oldu demek ha Alex evladım evet. Tam tahmin ettiğim gibi. Tanrım tanrım tanrım evet. Sonra aynasızlara dönüp dedi ki iyi akşamlar komiser bey. İyi akşamlar muavin bey. İyi akşamlar hepinize iyi akşamlar. Şey benim işim buraya kadarmış. Tanrım tanrım bu çocuk berbat görünüyor değil mi? Şu haline bakın. Şiddet, şiddeti doğurur, dedi komiser çok ilahi bir sesle. Tutuklanırken polise direndi. Benim işim buraya kadarmış, evet, dedi. Piri Deltoid yeniden, bana sanki artık kanayan çok yorgun, perişan bir herif değilmişim de, cansız bir nesneye dönüşmüşüm gibi çok soğuk gözlerle baktı. Yarın duruşmaya gitmem gerekecek herhalde. Ben yapmadım kardeşim efendim, dedim biraz ağlamaklı bir halde. Beni savunun efendim. Çünkü o kadar kötü bir insan değilim. Başkalarının ihaneti yüzünden bu hale düştüm efendim. Keten kuşu gibi ötüyor dedi komiser alayla. Cik cik ötüp duruyor. Merak etme dedi Piri Delto soğuk bir edayla. Yarın mahkemede konuşurum. Çenesini yumruklamak istersiniz efendim dedi komiser. Buyurun onu kollarından tutarız. O da sizin için büyük bir hayal kırıklığı olmuştur herhalde. Piri Deltoid o zaman güya bir serseri cidden dehşet çocuklara dönüştürmesi gereken birinden, hele etrafta onca aynasız varken hiç beklemediğim bir şey yaptı. Biraz yaklaşıp tükürdü. Tükürdü. Suratımın ortasına tükürdü ve sonra ıslak tükürekli ağzını elinin tersiyle sildi. Ben de tükürük içinde kalmış suratımı kanlı mendilimi silip silip silip durarak dedim ki, sağ olun efendim, çok sağ olun efendim. Çok iyisiniz efendim, sağ olun. Sonra Piri Delto'yu tek kelime daha etmeden basıp gitti. Aynasızlar bu sefer uzun uzun ifademi alıp imzalatmak isteyince hepinizin canı cehenneme. Siz iyiden yanaysanız ben iyi ki diğer tarafa aydım pislikler diye düşündüm. Tamam dedim onlara. Sorun ne isterseniz sorun. Artık karnımın üstünde sürünmeyeceğim pis herifler. Nereden başlayayım? Boku boklar, pis hayvanlar. Son gittiğim ıslah evinden mi? Dehşet dehşet tamam öyleyse. Böylece onları anlattım ve çok sessiz, sakin ve ürkek görünen, kesinlikle aynasız olmayan lavuğun teki söylediklerimi sayfalarca yazdı. Onlara ölçüsüz şiddet olaylarını, soygunları, kavgaları, tecavüzleri hepsini anlattım. Ta bu geceyi mora, miyavlayan, tekirlerle sarmanların sahibi karıya kadar. Ayrıca sözde kankalarımı ispiyonlamayı hiç ihmal etmedim. Sözümü bitirdiğimde yazman aynasız artık bayılacak gibiydi. Biraz zavallı herif. Sonra komiser ona şefkatle dedi ki, tamam evladım, haydi sen git de güzelce çayını iç. Sonra da burnunu tıkayıp bütün bu pislikleri ve iğrençlikleri daktiloya çek. Üç nüshe hazırla. Sonra şu yakışıklı genç dostumuzu getirin imzalasın. Sana gelince, dedi bana, artık gerdek suitine gidebilirsin. Suyu akar, her türlü konfora sahiptir. Pekala, dedi. Cidden sert aynasızlardan ikisine bezgin sesiyle götürün şunu. Böylece tekmelenerek ve zumzuklanarak ve küfredilerek hücrelere götürüldüm ve çoğu sarhoş olan 10-12 kadar tutuklunun yanına atıldım. Aralarında cidden korkunç hayvan gibi herifler vardı. Bir tanesinin burnu yoktu ve ağzı kocaman kara bir delik gibi açık duruyordu. Bir de yerde horul horul yatıyordu ve salyası filan akıyordu durmadan. Bir tanesi altına filan sıçmıştı. Sonra ibniye benzeyen iki tanesi benden hoşlandılar ve bir tanesi sırtıma atladı ve onunla cidden pis bir kavgaya tutuştum. Ve üstünden gelen metamfetamin ve ucuz parfüm kokusu yine kusmak istememe yol açtı ama midem artık bomboştu. Ey kardeşlerim! Sonra diğer ibni ellerini üstümde gezdirmeye başladı ve sonra bu ikisi birbirleriyle hırlaşıp dövüşmeye başladı. İkisi de vücudumu istiyordu. Epey gürültü çıkınca iki aynasız gelip bu ikisini copladılar filan. Böylece ibneler sessizce ve donuk gözlerle oturdular ve birinin suratından şıp şıp şıp kan damlıyordu. Bu hücrede ranzalar vardı ama hepsi doluydu. Bir tanesinin en üstüne tırmandım. Dört yataklıydı. En tepede moruk sarhoş lavuğun teki horul horul uyuyordu. Herhalde aynasız oraya çıkarıp bırakmışlardı. Her neyse, onu aşağı attım çünkü ağır değildi ve yerdeki dobişko sarhoş bir herifin üstüne düştü ve ikisi de uyanıp ciyaklamaya ve birbirlerini zavallıca zumzuklamaya başladılar. Ben de yatağa uzandım kardeşlerim ve çok yorgun ve bitkin ve acılar içinde olduğumdan hemen uyudum. Ama aslında uyku değil de daha güzel bir dünyaya geçiş gibiydi. Bu daha güzel dünyada çiçeklerle ve ağaçlarla kaplı geniş bir arazideydim. Ve insan suratlı filan bir keçi flüt filan çalıyordu ey kardeşlerim. Sonra Ludwig van'ın çatık kaşlı suratı ve kravatı ve rüzgarda dalgalanan dağınık saçları güneş gibi yükseldi ve dokuzuncunun son bölümünü duydum. Sözleri biraz değişikti. Sanki bu rüya olduğundan değişik olmaları gerektiğini biliyorlardı. Çocuk, cennetin şamatacı köpek balığı. Elşium'un katili. Yürekler yanıyor, canlanmış, kendinden gezmiş. Ağzına zumzu vuracağız ve pis kokulu kıçını tekmeleyeceğiz. Ama 2 ya da 10 dakika ya da 20 saat ya da gün ya da yıl sonra kol saatime el konduğunu bilmiyordum. Uyandığımda ezgisinin aynı olduğunu biliyordum. Kilometrelerce filan aşağıda bir aynasız vardı ve beni upuzun sivri uçlu bir sopayla dürterek diyordu ki, uyan çocuğum, uyansana güzelim, gerçek belaya uyan. Dedim ki, neden, kim, nerede, ne oldu? Dokuzuncunun neşeye övgüsünün ezgisi içimde cidden hoş ve dehşet bir şekilde devam ediyordu. Aynasız dedi ki, aşağı gel öğrenirsin. Senin için haberler cidden çok iyi evladım. Bunun üzerine apar topar indim. Her tarafım kas katıydı ve sızlıyordu. Ve uyku sersemiydim. Ve kesif bir peynir ve soğan kokusu yayan bu aynasız beni o horultulardan yıkılan pis hücreden ite kaka çıkarıp koridorlardan geçirdi. Ve bu arada neşelen seni muhteşem cennet parıltısının müziği içimde parıldayıp duruyordu. Sonra çok şık bir ofise falan geldik. Masalarda daktilolarda çiçekler vardı ve komiser masasında falan oturuyordu. Çok ciddi görünüyordu ve buz gibi gözlerini uykulu suratıma falan dikti. Dedim ki, vay vay vay, ne oldu ahbap, gecenin bu vakti ne iş? Dedi ki, sana aptal aptal sırıtmayı kesmen için 10 saniye veriyorum. Sonra beni dinlemeni istiyorum. Ne ayaksın dedim gülerek. Öldüresiye dövmen ve suratıma tükürttürmen ve saatlerce suç itiraf ettirmen ve sonra beni o pis hücreye manyaklarla sapıkların arasına attırman yetmedi mi? İşkencelerin bitmedi mi piç? Bu seferki senin için hususi bir işkence olacak dedi ciddiyetle. Umarım acı çeke çeke delirirsin. O zaman daha söylemeden meseleyi çakozladım. Tekirli ve sermanlı o moruk karı şehirdeki hastanelerden birinde cavlayı çekip daha güzel bir dünyaya gitmişti. Biraz fazla sert filan vurmuştum. Bundan ötesi yoktu. Bütün o tekirlerle sarmanları miyavlayıp süt istediklerini ve alamadıklarını düşündüm. Artık o moruk sazan sahipleri süt veremeyecekti. Bundan ötesi yoktu. Artık her şeyi yapmıştım. Hem de daha 15 yaşındaydım. 6. ayrımın sonu, sayfa 65.